Ayrım 23.
Sayfa 297. Kentlerdeki Sünni halk ile kırsaldaki ve uçlardaki Türkmenler sadece sosyal ve ekonomik bakımdan değil, inanç bakımından da birbirlerinden farklılık gösteriyorlardı. Türkmenlerin inancında geçmişteki dinlerinden özellikle de şamanizmden ve maniheizmden derin izlere rastlandığı gibi, bu dönemde ön Asya'ya akın eden şeyh ve dervişlerin İslamiyet'i farklı kılan eğilimleri de etkili olmuş bulunuyordu. Aşırı Şii akımlar İsmaililik, Karmatilik gibi eğilimlerin yanı sıra batınilikten etkilenen veya kaynaklanan diğer bazı İslami örtü altında faaliyet gösteren akımlar da birçok bölgede gizli veya açık örgütlenerek faaliyet gösteriyordu. Ön Asya'ya yeni gelmiş olan ve göçerlikten yerleşik düzene henüz geçmemiş veya geçmekte olan Orta Asyalı Türkmenler, yine Orta Asya'dan gelen ve şamanlık kokan dinsel önderleri kendilerine daha yakın hissediyorlardı. Üstelik bir yandan Moğol saldırıları, diğer yandan Rum ve Ermeni savaşları ve bunlara paralel olarak beyler arası mücadele, Türkmenlerin inanç bağlamında kümeleşmelerine ve kendi aralarında kendilerinden olan yerel bir güç odağının çevresinde dayanışma içine girmelerine neden oluyordu. Bu dönemde artık yerel güç odağı haline gelmeye başlayan pirler, şeyhler, dedeler gibi dinsel önderler çevresinde ortaya çıkan minimal dayanışma örgütleri, grupları, can güvenliğinden ekonomik sorunlara kadar pek çok alanda sorunların çözümünde etkili oluyordu. Ancak Anadolu Selçuklu yönetiminin merkezi otoritesi giderek zayıflıyor, bu da acize düşen yönetimi saldırganlaştırarak acımasızlaştırıyordu. Hiç şüphe yok ki bu olumsuz gelişmede merkezi yönetimde taşradaki Türkmenler arasında var olan inanç farklılığı da büyük rol oynuyordu. Moğol baskısından yılarak Ön Asya'ya göç eden Türkmen sayısının durmadan artması ve buna paralel olarak sorunların sürekli büyümesi, Selçuk merkezi yönetimiyle Türkmenler arasındaki gerilimi durmadan arttırıyordu. İşte bu ortamda Baba İlyas adlı bir şeyh Amasya'nın Çat köyüne gelerek yerleşiyordu. Gerçek adı Sıcaüddin Ebul Beka Şeyh Baba İlyas bin Ali Horasani olan bu şey, adında da yer aldığı gibi Horasanlı bir babanın oğluydu. Torunu olan Aşık Paşazade'ye göre Şeyh Baba İlyas Horasani, 2. yüzyıl mutasavvıflarından Seyyid Ebul Vefa'nın mürit ve halifelerindendi. Bir başka iddiaya göre ise Baba İlyas Anadolu'ya Dede Gargın adlı başka bir şeyhin halifesi olarak geliyordu. Ancak iddialar bununla da bitmiyordu. Bu aralık nübüvvet veya islah-ı aleme memuriyet iddiasıyla zuhur eden Baba İlyas Horasani nam serseri şeyhin Amasya civarında bir teşki, Babailer namını alan avanesi, Profesör Doğa Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 177, dipnot no 35. Bu arada Baba İlyas'ın Acem olduğu da ileri sürülüyordu. Şaka ilk tercemesinde Baba İlyas'ı Acem namı altında bu şeyhten ve bu vakadan, Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 177, dipnot no 35. Behçetü Tevarih'e göre de Baba İlyas 1150-1151 yıllarında Selçuk Sultanı Mesud'un inşa ettirdiği Hankâh-ı Mesudi şeyhlerindendi. 1230-1231 yıllarından itibaren şöhret kazanan bu zatın adı Horasanlı Şücaüddin bin Ali Horasani idi. Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 177, dipnot no 35. Baba İlyas aşırı Şiilik zemininde Türkmenlerin eski dini olan şamanlık başta olmak üzere Horasan'ın kozmopolit inanç yapısı içinde egemen olan daha çok batıni ve özellikle İsmailiye'den ilham alan ve izler taşıyan bir tarikat kuruyordu. Baba İlyas'ın inanç örgütünün ilk hedefini ilham aldığı akımların ortak karakteri olan merkezi otoriteye karşı çıkarak kendi görüşlerini yaşama geçirmek amacı oluşturuyordu. Dolayısıyla merkezi otorite tarafından dışlanan ve ezilen halk arasında kısa zamanda bir cazibe merkezi oluşturuyor ve müritlerinin sayısı hızla artıyordu. Baba İlyas'ın en önemli müridi ve halifesi Baba İshak'tı. Sahaifül Ahbar'da şöyle deniyordu. 637 senesi eriştikte Sümeyşat Samsat Amailinden Kefersut nahiyesinde Baba İshak nam bir mühsit zuhura gelip huruc eyledi. Bu habis aslında İshar Züht veya Riya ve dünyadan İraz suretinde görünüp Türkmen taifesinden ve sair ehli kura sade dillerinden kendiye vafir murid ve mütekaid peyda eyledi ve bir miktar hokkabazlık dahi bilip ol şubedeleri keramet olmak üzere halka satardı. Sonra Amasya taraflarına varup ol nevahide dağ başında bir mağarada mekan tuttu ve kendi has müritlerinden gayrı yanına kimseyi getirmez oldu. Prof. Dr. Fuat Köprü, adı geçen eser sayfa 178, dipnot no 35. Baba İlyas'ın müritleri adeta üniforma gibi tek tip bir giysi giyiyorlardı. Bu giysi kırmızı başlıktan, siyah cübbeden ve ayaklara giyilen aynı model nalınlardan oluşuyordu. Üniforma içindeki bu müritler ilk bakışta bir orduyu anımsatıyordu. Bu bağlamda Baba İlyas'ın nüfuzu giderek artıyor ve yayılıyordu. Batıni tarikatlarda olduğu gibi babayiler de bir süre sonra şeyhlerini peygamberlik düzeyine yükseltiyorlardı. Ona Baba Resul demeye başlıyorlardı. Bu durum tipik bir batıni İsmaili anlayışı yansıtıyordu. Tıpkı İsmailiye imamlarının peygamberleştirilmesi gibi Baba İlyas'ın ve halifesi Baba İshak'ın da Baba Resul diye adlandırılarak peygamberleştirilmesi ilginç bir koşutluk teşkil ediyordu. Keza yandaşları onun kamil ve günahsız bir pir olduğunu, şamanlıktaki gibi olağanüstü güçlere sahip bulunduğunu ve tüm benzerleri gibi onun da ölümsüz olduğu inancını paylaşıyorlardı. Baba İshak, Baba İlyas'ın son derece zeki bir halifesiydi. Babailiği Anadolu sathına yaymak amacıyla bir plan yapıyordu. Bu plana göre Saadettin Köpek adlı müridini Konya'ya gönderiyordu. Köpek Selçuk Sarayı'na nüfuz ediyordu. Sultan Alaaddin Keykubat Saadettin Köpek'e iltifat etmiyor fakat Babai Daisi Şehzade Gıyasettin Keyhüsrev'e yanaşıyor ve gözüne girmeyi başarıyordu. Bu yakınlaşma sayesinde Köpek Babailiği saray çevresinde yayıyor ve bazı yöneticileri bu yoldan kendine bağlıyordu. Köpek ayrıca yine Babailerle yakın bir münasebet ve işbirliği içinde bulunan Ahi Evran ile de temasını sürdürüyor, bu yoldan Konya'daki ahiler tarafından da destekleniyordu. Saadettin Köpek bu arada Şeyh-i Baba İshak'ı saraya davet ediyor ve onu Sultan Alaaddin Keykubad'ın huzuruna çıkarıyordu. Bu çerçevede Şehzade Keyhüsrev ile Köpek arasındaki ilişki giderek gelişiyor, bu olumlu beraberlik bir komplo girişimine dönüşüyordu. Nitekim Babai Şeyhi ile müridi Şehzade'yi babasına karşı kışkırtıp yönlendiriyordu. Sonunda Gıyasettin Keyhüsrev babasını zehirleyerek öldürüyordu. Başta Ahi Evran olmak üzere Konya ahileri de bu suikasta çeşitli derecelerde katkıda bulunuyorlardı. Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi Enver Behnan Şapolyo, Türkiye Yayınları İstanbul 1964 sayfa 416. Şehzade 2. Gıyasettin Keyhüsrev olarak Selçuk tahtına çıkıyordu. Sultan Keyhüsrev Saadettin Köpek'i vezir-i azam yapıyor, kendisine Emir Saadettin payesini veriyordu. Köpek elde ettiği bu imkan sayesinde kendisine muhalefet eden ve eski dönemde yüksek mevkilerde görev yapan Selçuk devlet adamlarını katlettiriyordu. Ayrıca Tokat, Çorum, Sivas, Şarki Karahisar ve Canik vilayetlerinde Babailiği yayıyor, binlerce Türkmeni tarikatlarına katıyordu. Bu Türkmenler Selçuk merkezi yönetimine karşı derin bir kin besliyordu. Zira Selçuk yönetimi Acem kültürüne büyük hayranlık besliyordu. Alimler de eserlerini Farsça yazıyordu. Ancak en önemli zıtlaşma Selçuk yönetiminin Oğuzların Kınık boyuna mensup olmalarından kaynaklanıyordu. Diğer boyların beyleri devlet yönetimine nüfuz edemiyor, siyasi ve askeri bakımdan etkin görevlere getirilmiyor, bu nedenle de söz sahibi olamıyorlardı. Saadettin Köpek'in etkisi altında kalan Sultan Keyhüsrev durmadan zalimleşiyor ve acımasızlaşıyordu. Padişah o denli Köpek'in etkisi altında kalıyordu ki kardeşleri Rükneddin Süleyman ile İzzettin Kılıçarslan'ı anneleriyle birlikte önce hapse attırıyor, sonra kendi çocuğu olunca da öldürüyordu. Necip Asım Mehmet Arif, adı geçen eser sayfa 443. Sultan 2. Gıyasettin Keyhüsrev sonunda içine düşürüldüğü durumu ve bunda babayilerin oynadığı rolü fark ediyor, Saadettin Köpek'i azlederek öldürtüyordu. Bununla da yetinmiyor, çevresindeki babayilere ve Ali severlere karşı son derece zalimce davranıyor, onları saraydan uzaklaştırıyor, katlettiriyordu. Aynı muamele ahilere de yapılıyordu. Üstelik ahiler bütün Selçuk topraklarında takibata uğruyor ve sürülüyordu. 2. Gıyasettin Keyhüsrev babası gibi sağduyulu bir hükümdar olamıyordu. Zevk-i safhasına düşkünlük gösteriyor, geleneksel ahlak anlayışından uzaklaşıyordu. Üstelik icraata zulümle başlıyor, babasının zamanında büyük saygı gören Sivas valisi Hüsamettin Kırhan'ı tutuklattırarak hapsettiriyordu. Vali Kırhan Türkmenler arasında çok seviliyor, büyük bir prestije sahip bulunuyordu. Keza o sırada Ön Asya'ya sığınmış bulunan Harzemliler de valiye özel bir sevgi ve bağlılık gösteriyor, ona karşı derin sempati besliyordu. Valinin hapse atılması ve aşağılanması, öncelikle Harzemlilerin tepki göstermesine ve hayal kırıklığına uğramalarına neden oluyordu. Nitekim Harzemliler geldikleri Mezopotamya'ya geri dönmek üzere yola çıkıyorlardı. Ancak onları gözlemekle görevli olan Selçuk askerleri kendilerine kötü muamele ediyor, bu nedenle Harzemlilerle askerler arasında yer yer çatışmalar çıkıyordu. Bunun temel nedenini ise Harzemlilerin bir dönem İran topraklarında yaşamaları nedeniyle Şii sempatizanı olmaları, buna karşılık Selçuk yönetiminin Sünni yöneticiler elinde bulunması ve Sünni yönetimin de çevredeki diğer Sünni idarelerle işbirliği yapması teşkil ediyordu. Harzemliler kendilerini engellemeye çalışan Selçukluları kenara iterek yollarına devam ediyorlardı. Böylece Selçuk topraklarından çıkıyorlardı. Bu olaylar sırasında bazı Selçuklular zarar görüyor, bir takım yönetici ve subaylar yaşamlarını yitiriyordu. Necip Asım Mehmet Arif adı geçen eser sayfa 442-443. Mesele bununla bitmiyordu. Buna paralel olarak Sultan Keyhüsrev giderek acımasızlaşıyor, insanlara zulmediyor, gerekli veya gereksiz yere durmadan kan döküyordu. Nitekim Mezopotamya'ya dönen Harzemliler geri çağırıyor, daveti reddedilince de Suriye'deki Eyyubilerle işbirliği yaparak onları mağlup ve perişan ediyordu. Ancak bu vahşetinin nimetini kendisi değil, ateşi maşa ile tutan Eyyubiler topluyordu. İhanete uğrayan Keyhüsrev boş durmuyor, Eyyubilerin elinde bulunan Diyarbekir'i alıyordu. Eyyubiler kendi saltanatlarının tanınması kaydıyla Keyhüsrev'e boyun eğiyorlardı. Fakat tüm bu gelişme ve karışıklıklar istikrarsızlık kaynağı oluyor, bu da ülke içinde olumsuz etkilerini gösteriyordu. Baba İshak ile Harzemliler arasında bir inanç paralelliği gözleniyordu. Örneğin Harzemliler arasında tasavvuf geniş çapta yayılmış bulunuyordu. Kaldı ki Harzem Türkmenleri ile Anadolu Türkmenleri de kendilerini birbirlerine yakın hissediyorlardı. İsmailiye mezhebindeki Fatımilerin yerine egemen olan Sünni Eyyubilerle işbirliği yapan Selçuk'un dayandığı Sünni yönetimin Harzemleri perişan ederek kanlı biçimde ezmesi, tüm Türkmenlerin yanı sıra Baba Resul ile çevresindekilerin de büyük infiale kapılmalarına yol açıyordu. Bu aşamada Baba İshak'ın güçlü ve önde gelen halifesi olan Baba İshak da bu tepkinin yoğunlaşmasında önemli bir rol oynuyordu. Baba Resul gibi Baba İshak, ki ona da Baba Resul deniyordu, da Horasan kökenliydi. Horasan'dan gelerek Kefersu'da yerleşen bir Türkmen ailesinin oğluydu. Ancak onun hakkında da çeşitli iddialar ortaya atılmış bulunuyordu. Amasya tarihinin yazarı Hüseyin Hüsamettin, Baba İshak Kefersudi'nin aslen Rum dönmesi olduğunu ileri sürüyordu. İddiasına göre Baba İshak, Sivas Kadısı Ebu Abdullah Muhammed'den Şiiliği ve Batınliği öğreniyor, onun vefatından sonra da Baba İlyas'a katılıyordu. Prof. Dr. Fuat Köprülü adı geçen eser sayfa 178 dipnot no 35. Şeyhliğini Baba İlyas'ın, halifeliğini ise Baba İshak'ın yaptığı bu tarikatta babayilik adı veriliyordu. Nitekim babayı ayaklanması diye anılan olayda başrolü Baba İlyas kadar Baba İshak da oynuyordu. Tarih boyunca gerek Baba İlyas, Baba İshak ve babayilik, gerekse babayı ayaklanması hakkında ortaya pek çok iddialar atılmışsa da, hiç kuşku yok ki bu olayda 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in Sünni olmayanlara, Türkmenlere ve özellikle de Harzemlere karşı son derece olumsuz, adaletsiz ve acımasız davranması en önemli rolü oynuyordu. Üstelik de Türkmenlerle arasındaki bağların Saadettin Köpek'in azledilmesi ve öldürülmesiyle koptuğu anlaşılıyordu. Eyyubilerle işbirliği yaparak Harzemleri ezmesi, zaten yoksul olan Türkmenleri dışlayarak onları acımasız yöneticilerinin keyfine terk etmesi, kendisinin ise deneyimsiz ve dengesiz politikalar izlemesi, Gıyasettin Keyhüsrev'in otoritesini günden güne zayıflatıyor, bölgede bir güç odağı haline gelen babayilerin ise tepkilerini üzerine çekiyordu. Bu oluşumu daha kapsamlı biçimde ortaya koymak gerekirse, Anadolu Selçuk Devleti'nin merkezi otoritesine karşı taşrada ve uçlarda ortaya çıkan yerel göç odakları ayağa kalkıyor ve direnişe geçiyordu. Mafyanın çağdaş tanımında yer alan merkezi otoriteye karşı yerel gücün direnişi olgusu, bu olayda adeta yaşama yansıyor, tarihsel süreçte bir sosyal etken olarak belirginlik kazanıyordu. Selçuk merkezi otoritesi bu bağış kaldırı karşısında önce gerilemek zorunda kalıyor, daha sonra gelişmeler şöyle cereyan ediyordu. Baba İlyas başlangıçta Amasya'da bir mağaraya çekiliyor ve çevresine müritlerini topluyordu. Sürekli olarak Keyhüsrev aleyhine propaganda yapıyor, Selçuk merkezi yönetimini yerden yere çalıyordu. Zaten hoşnutsuz olan Türkmenler ona katılıyor ve çevresindeki kalabalık günden güne artıyordu. Nihayet bir gün Tanrı'dan kendisine emir geldiğini, fenalıkları düzeltmek ve kötülükleri ortadan kaldırmakla görevlendirdiğini söyleyerek isyanı başlatıyordu. Baba Resul, müritlerini yönetip yönlendirerek Amasya ve Tokat'a saldırıyordu. Bu arada Urfa ve Harran bölgesindeki Harzem Şahları da Selçuk Sultanı'na karşı savaşmaya çağırıyordu. Baba İshak'ın öncülüğünde Güneydoğu'da harekete geçen babayiler ise Samsat, Kahta ve Adıyaman bölgesini yakıp yıkıyor, yağmalıyordu. İhtilalci asiler kendilerine katılmayan veya karşı çıkan Müslüman ve Hristiyanları öldürüyor, mal ve mülklerine el koyarak yağmalıyorlardı. Selçuk merkezi yönetimi Baba İshak ve Babayilerin üzerine Malatya Subaşısı Muzaffereddin Ali Şiir'i gönderiyordu. Ancak Babayiler Muzaffereddin Ali Şiir'in kuvvetlerini yeniyor ve Sivas üzerine yürüyorlardı. Bu yürüyüş sırasında göçebe Türkmenler de Babayilere katılıyordu. Dolayısıyla ayaklananların sayısı hızla artıyordu. Baba İshak'ın amacı kuvvetlerini Baba İlyas'ın kuvvetleriyle birleştirmek olduğu için Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev büyük bir korkuya kapılıyordu. Keyhüsrev bu nedenle Beyşehir Gölü üzerindeki Kuda Bağdat'a çekiliyor, Amasya Subaşısı olarak atadığı Mübarüzzeddin Armağanşah'ı da isyanı bastırmakla görevlendiriyordu. Armağanşah Türkmenlerden önce Amasya'ya giriyor, burada Baba İlyas'ı yakalıyor ve kale burcunu asarak idam ediyordu. Bundan kısa bir süre sonra Babayiler Amasya'ya geliyorlardı. Bunlar Baba Resul'ün ölümsüzlüğüne inanıyorlardı. Amasya'ya saldırıyor, kenti ele geçiriyor, Amasya Subaşısı Armağanşah'ı da yakalayarak öldürüyorlardı. Türkmenler Amasya kentinden sonra Konya'ya doğru harekete geçiyordu. Sultan bu kez iyiden iyiye paniğe kapılıyor ve çözümü muhtemel bir Moğol saldırısına karşı Erzurum ucunda yedekte beklettiği ordusunu asilerin üzerine göndererek savaşa sürüyordu. Bu arada Müslüman askerlerin ihanet ederek Babayiler safına geçmesinden endişe ediliyor. Bu nedenle de Selçuk yönetimi altında bulunan Frank ve Gürcü birlikleri oluşturularak asilerin üzerine sevk ediliyordu. Türkmenleri ile Selçuk ordusu Kırşehir'in Malya Ovası'nda karşı karşıya geliyordu. Selçuk ordusundaki Müslümanlar Babayi şeyhlerin ölümsüzlüğüne ve dinsel gücüne inandıkları için Baba İshak ile kuvvetlerine saldırmaktan kaçınıyordu. Nitekim Selçuk ordusundaki Hristiyan öncüler harekete geçiyor, Babayilere ilk zayiatı verdiriyorlardı. Bunu gören Müslüman askerler de cesaretlenerek saldırıya geçiyordu. Bu savaşın sonunda Selçuk kuvvetleri bebekler hariç tüm Babayileri kılıçtan geçirerek tarihin en kanlı ve büyük katliamlarından birini gerçekleştiriyordu. Prof. Dr. Fuat Köprü adı geçen eser sayfa 177-178-179. Büyük La Rus cilt 2 sayfa 1160-1161. Selçuk yönetiminin Babayilere karşı acımasızca davranması birden fazla nedenden kaynaklanıyordu. Her şeyden önce Babayilerin batıniliğe dayanması Selçuk Sünni yönetimini son derece rahatsız ediyordu. Hele Babayilerin Baba İlyas'ı Resul diye adlandırarak peygamber mertebesine yükseltmesi İsmailiye mezhebiyle ilintisini kanıtlıyordu ki Selçuk yönetimi bu hususa büyük tepki gösteriyordu. Nitekim haklı nedenlere dayansa da dayanmasa da Babayi ayaklanması Babayiliğin isyancı ihtilalci karakterini ortaya koyuyordu ki bu da İsmailiye mezhebinin temel ilkeleri arasında yer alıyordu. Mesele bununla da bitmiyordu. Babayiler İran'dan son derece etkilenmiş olan Harzemşahlılarla sıkı bir işbirliği içinde bulunuyorlardı. Bu işbirliği Selçuk yönetiminin tepkisini arttırıyordu. Nihayet Babayi ayaklanması sırasında Harzemşahlılarla birlikte Trabzon Krallığı da Selçuklulara karşı harekete başlıyordu. Babayi ayaklanması aşırı şiddet kullanılarak ve oluk gibi kan dökülerek bastırılıyordu. Bu da olaylardan sonra Babayiliğin Anadolu sosyal, dinsel, siyasal yapısını derin izler bırakmasına yol açıyor ve yeni yapılanmalara neden oluyordu. Her şeyden önce Babayilik, Bektaşilik, Hürufilik, Kızılbaşlık, Kalenderilik, Abdallık gibi genellikle ehli sünnet dışı sayılan akımların içinde eriyor, onlara nüfuz ediyordu. Bu akımların hem maddi hem de manevi anlamda yapısını etkiliyordu. Dahası Babayilik, ahilik üzerinde de önemli bir etken oluyordu. Bir başka ifadeyle Babayilik görünüm, kisve değiştiriyordu. Selçuk yönetiminin aşırı şiddet kullanarak ayaklanmayı bastırması ile mesele sonuçlanmıyor, daha sonraki süreçte sadece Babayilik değil, aynı zamanda tüm batını eğilimler de nefes aldırılmadan izleniyordu. İzlenmekle de kalınmıyor, ağır biçimde cezalandırılıyordu. Buna karşılık kılıçtan kurtulan Babayiler de ön Asya'ya dağılıyor, gizli olarak faaliyette bulunuyor, bir bakıma yer altına inerek hem yeni türdeş akımların doğmasına ve yayılmasına zemin hazırlıyor, hem de mevcut yapılanmaları kendi hedeflerine doğru yönetip yönlendiriyorlardı. Bir başka ifadeyle Selçuk merkezi otoritesine karşı Babayilerin temsil ettiği yeni güç odakları, ki bu odaklarda devletin vurucu gücünü oluşturan Türkmenler ağırlıkta bulunuyordu, giderek yaygınlaşarak örgütleniyordu. Bu örgütler ortam uygun olunca asi, ihtilacı karakterini ortaya koyuyor, kimi zaman da dıştan, genellikle dinsel bir sır perdesi altında faaliyetini yabancılara kapalı olarak sürdürüyordu. Nitekim bu dinsel görünüm tasavvuf, fütüvvet ve ahilik oluşumlarının görünümünü de alabiliyordu. Unutmamak gerekir ki Bağbaayı ayaklanmasının aşırı şiddetle bastırılması ve başarısız olması, daha uzun bir süreçte Türkmen ağırlıklı uç beylerinin Selçuk merkezi otoritesine karşı sürekli başkaldırılarda bulunmasına neden oluyordu. Bu durum giderek sistematik bir yıpratma politikasına dönüşüyordu. Nihayet Selçuk merkezi otoritesiyle birlikte diğer etkenler ve sorunlar nedeniyle devlet de çöküyordu. Selçuk Devleti'nin enkazı üzerine kurulan Osmanlı Devleti'nin rehberliğini ise yine bir ahi babası olan Edebali yapıyordu. Babayı ayaklanmasından sonra meydana gelen oluşum ve örgütlenmeler dışa kapalı grupların ortaya çıkmasına yol açıyor, bu gruplar ve örgütler ise mafyoz toplum yapısının temel unsurları olan ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar bağlamında etkinliğe yol açıyordu. Bu yapılanma benzerlerinden farklı olarak dinsel bir karakter taşıdığı için merkezi otoritenin benimsediği ahlak ve hukuk anlayışına karşı kendi ahlak ve hukuk anlayışını dayatıyordu. Bu da mafyoz yapılanmanın temel unsuru olan çifte hukuk, çifte ahlak anlayışını ortaya çıkarıyor, eskiden beri var olan bu olguyu etkin bir biçimde yaşama yansıtıyordu. Batıni kökenli gruplaşmalar, oluşumlar, yapılanmaların bir başka önemli sonucu da bu tip örgütlenmelerde iç dayanışmanın bir bakıma klanlaşmayı beslemesi oluyordu. Gizli örgüt oluşumu yansıtan klanlaşma kendi dışındaki diğer etnik, dinsel oluşumlarda örtülü bir çatışma rekabet içinde bulunmasa da mafyoz toplum yapısının alt dokusuna katkıda bulunuyordu. Kaldı ki kendi iç yapılanması çerçevesinde kendi hiyerarşisi içinde hareket eden klan grup mensupları, merkezi otoritenin tesis etmeye çalıştığı merkezi sisteme karşı direniş içine girerek ve bu direnişi tırmandırarak bir otorite boşluğunun doğmasını sağlıyor ve ortaya çıkan boşluğu da yine kendi güçleriyle, otoriteleriyle dolduruyorlardı. Bu da görünürde merkeze bağlı grupların gerçekte merkezi yok sayarak uygulamada özerk hareket etmelerini temin ediyordu. 1240 yılında meydana gelen ve bir bakıma Doğu Anadolu'yu Selçuk merkezi otoritesine karşı harekete geçiren Bağbaayı ayaklanmasının görünür sonuçları, ekonomik çöküntü, yaygın şiddet eylemleri, katliamlar ile yeni dinsel akım ve oluşumların ortaya çıkması şeklinde tezahür ediyordu. Bu sonuçlar aslında yeni şiddet eylemlerinin ve isyan hareketlerinin de nedenini teşkil ediyordu. Bağbaayilerin ardılı olarak meydana çıkan yeni dinsel oluşumların ortak paydasında ise şiddetle başkaldırı eğilimi bulunuyordu. Örneğin Bağbaayilik tarikatının kalıntısı olan ve aynı zamanda Ön Asya'da Horasan erleri diye de anılan ve abdalların Ön Asya kolunu oluşturan Kalenderi Rum abdalları hem dinsel hem de düşünsel bir güç olarak ortaya çıkıyordu. Bunlar çıplak ayakla geziyor, göğüslerine Ali'nin adını veya Ali'nin kılıcı olan Zülfikar'ın dövme ile resmini yaptırıyorlardı. Abdallar genellikle kaş, sakal, bıyık gibi vücutlarındaki kılları kazıtıyorlardı. Orhan Hançerlioğlu, adı geçen eser, sayfa 10. Aynı şekilde Kalenderilik de isyan ve şiddet eğilimi gösteriyordu. Melamet kökenli bir tarikat olduğu için dış görünümüne önem vermeyen Kalenderiler, kendi dinsel ilkeleri dışında hiçbir gelenek ve kuralı dikkate almıyorlardı.